Ayrım 13 Kavgamız Atakan Büyükdağ sayfa 209. Bir sonraki adım bu çalışmalarında elde ettiği başarıları referans olarak gösterip bir üniversiteye profesör olarak kapağı atmak olacaktı. Neredeyse her şey tamamdı. Ufak bir sorun haricinde denemeler başarısız oluyordu. Bir türlü zincir reaksiyon elde edemiyordu. Başarısızlık nasıl referans gösterilebilirdi ki? Bu durum belki başkaları için büyük bir problem olabilirdi ama doğuştan ikna kabiliyeti olan Szilard için pek de büyük bir sorun değildi. Onun felsefesi ne kadarını başardığın değil, ne kadarını pazarlayabildiğin önemlidir sözüyle bütünleşiyordu. Bu felsefesiyle hareket eden Szilard çözümü yaptığı çalışmaları abartarak önemli üniversiteleri sunmakta buldu. Hedef olarak Oxford Üniversitesi'ni belirleyen Szilard, daha önce hiç nükleer fizik alanında çalışmamış olmasına rağmen çalışmalarını öylesine ballandırdı, kendisini öylesine pazarladı ki kendisini Oxford'un gözünde bir nükleer fizikçi yapmayı başardı. Neticede sadece konuşarak ve kısa dönemlik çalışmalarıyla göz boyayarak Oxford'dan üyelik almış oldu. Artık Oxford üyesi olduğu için nükleer sempozyumlara da katılabiliyordu. Etkili bir hastane görüşmesi ve başarısız denemeler Szilard'ı resmen nükleer fizikçilerin dünyasına sokmuştu. Yavaş yavaş saygınlık da kazanmaya başlayan Szilard, Londra'da kendi kendine zincir reaksiyon için hangi elementler uygun olabilir acaba diye soruyordu. Aklına birden uranyum ve brom geldi. Ama yine bunları test edebilmek için bir düzeneye ihtiyacı vardı. Yani paraya. İkna gücü oldukça yüksek olan Szilard bile zincir reaksiyon fikrini hiçbir fizikçiye kabul ettiremiyordu. Ama kimyada zincir reaksiyon diye bir şey vardı. Nükleer fizikteki biraz daha farklı olsa da sonuçta bir kimyager onu anlayabilirdi. Belki de tek ihtiyacım bana fon sağlayabilecek ve düşündüklerimi anlayabilecek bir kimyager bulmak diye düşünmeye başladı bu sefer de. Bunun üzerine Szilard, o sırada Londra'da çalışan ve yaşayan Siyonist hareketin lideri ve ileride kurulacak İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olacak olan Haim Weizmann'ı ziyaret etti. Szilard, Weizmann'a uzun bir konuşma yaptıktan sonra Weizmann lafı daha fazla uzatmadan Szilard'ın sözünü böldü ve sordu. ''Kaç para istiyorsunuz?'' Szilard heyecanla beklediği bu soruya yine aynı heyecanla $2000 gibi bir meblağ yeterli olacaktır diye cevap verdi. Weizmann neler yapabileceğime bir bakacağım dedi ve ayrıldılar. Szilard haftalarca Weizmann'dan haber alamadı. Hal böyle olunca o dönemler Manchester'da olan kimyager Michael Polanyi'nin yanına gitti ve derdini ona anlattı. Polanyi ilginç bir şekilde Szilard'a şu cevabı verdi. ''Evet biliyorum Weizmann bana geldi ve senin zincir reaksiyon hakkındaki düşüncelerini anlatıp ona bu parayı vermeli miyiz?'' diye sordu. ''Ben de bu deney yapılmalı diye cevap verdim.'' Her ne kadar Polanyi olumlu referans olmuş olsa da Szilard 10 yıl boyunca bir daha Weizmann'dan haber alamayacaktı. Weizmann'dan haber alamayan Szilard için şimdi acilen yeni finansör bulma zamanıydı. Avrupa'daki fizikçileri kurtarma işine başladığından beri Oxford'da fizikçi profesör ve Clarendon Laboratuvarı'nın direktörü Frederick Alexander Lindemann ile temas halindeydi. Zengin ve iyi tanınan Lindemann, Oxford Laboratuvarı'nı Clarendon, Cambridge'in Cavendish Laboratuvarı ile yarışır konuma getirmeye çalışıyordu. Bunun için de Szilard'ın yardımlarıyla Nazilerden kaçan yetenekli fizikçileri buraya alıyordu. Lindemann, oldukça zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmenin avantajlarını kullanmış bir yöneticiydi. Winston Churchill ile arası oldukça iyi olan Lindemann, kısa süre içerisinde Churchill'in modern savaşlarda kullanılacak bilimsel buluşlar hakkındaki baş danışmanı olmuştu. Szilard 3 Haziran'da Lindemann'a yazdığı mektupta, ''Eğer nükleer bombardıman sonrasında iki veya daha fazla nötron elde edilebilirse zincir reaksiyon oluşabilir. Bu da atom bombasının mümkün olabileceği anlamına gelir. Ve bunu Almanya bizden önce bulursa dünya için geri dönülmez bir yıkım oluşur.'' demişti. Zillard Lindemann'a Oxford'da çalışıp kendisine bir veya iki yardımcı tahsis edilecek zincir reaksiyon tepkimeleri olasılığını test etmeyi teklif etti ve bunun için 1000 poundluk bir fonun belki de yeterli olabileceğini belirtti ve üzerine de şu cümleleri ekledi. Bu tür bir çalışma kesinlikle Oxford'un nükleer fizikteki imajını tırmandıracaktır. Evet, Zillard Lindemann'ı da ikna etmeyi başarmıştı. Lindemann, Zillard'a Oxford'da ICI üyeliği ayarladı ve Zillard bir süre burada çalışmaya başladı. Zillard artık resmen bir Oxford fizikçisi olmuştu. Zillard artık aradığı düzeni kurmaya çok yakındı. 27. Bölüm Toprak, Ateş, Su, Tahta. Fermi'nin ekibinden bu sefer de Eduardo Amaldi laboratuvarda yalnız kalmıştı. Tüm elementleri nötron bombardımanına tutup sonuçları raporladık. Yapacak pek bir şey de kalmadı ama boş durmak da olmaz. Ne yapsam acaba? Yapılan deneylerin bazılarını tekrar mı etsem diye düşünen Amaldi, ben en iyisi işe başladığımız yere geri döneyim. Alüminyumu tekrar nötron bombardımanına tutayım. En azından bir sağlama yapmış olurum diyerek kolları sıvadı. Hocaları Fermi ile birlikte o zamana kadar 60 elementi nötron bombardımanına tutmuşlar ve 40'ında radyoaktif salınım elde etmişlerdi. Düzen tıkır tıkır işliyordu. Şimdi Amaldi bu düzenin sağlamasını yapmak için alüminyum başlangıcına geri dönecekti. Eduardo Amaldi nötron kaynağının başına geçerek her zamanki gibi bir kurşun parçası kesip kaynağın içerisine ateşlenen nötronların önüne yerleştirdi ve kaynağı başlattı. Kaynaktan saniyede milyonlarca nötron çıkıyor ve bu nötronların hepsi hedefteki alüminyum atomlarının çekirdeklerine hücum ediyordu. Aynı eski zamanlardaki gibi nötronlar bir kamikaze edasıyla atom çekirdeklerine giriş yapacaklar ve bir salınım oluşturacaklardı. Sistemin her zamanki gibi işlemesi bir atom çekirdeğinin üzerine gelen nötronlardan birini çekirdek içerisine alması, daha sonra da içerisine aldığı nötrondan dolayı kazandığı enerjiyi dışarı atmak, iç enerjisini dengelemek için de radyoaktif salınım gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ama bir dakika, bu sefer öyle olmamıştı ki atom nötron yutmuş ama radyoaktif salınım yapmamıştı. Bu durum o zamana kadar yaptıkları keşiflerin temeline oturttukları denklemi tamamen bozuyordu. Alüminyum adeta kafasına göre bazen salınım yapıyor, bazen yapmıyordu. Bu nasıl bir bilinmeyendi böyle? Bu bozukluğu keşfeden Amaldi doğrudan Fermi'nin yanına gitti. Eduardo Amaldi, profesör, aklımın almadığı şeyler oluyor.
Fermi, ne oldu Eduardo? Nedir seni bu kadar telaşlandıran?
Amaldi, bugün laboratuvarda yalnızken alüminyumu nötron bombardımanına tutmaya karar verdim. Kaynağı başlattım, nötronları gönderdim. Ama her zamanki gibi nötron alımı, gama salınımı, yani radyoaktif salınım gerçekleşmedi.
Fermi, ne demek gerçekleşmedi?
Amaldi, gerçekleşmedi işte. Herhangi bir salınım oluşmadı. Oluşanlar da düzensizdi. Farklı, yarı ömürlere sahiplerdi.
Fermi, Eduardo, fiziğin ihtimalleri olmaz. Doğru bildiğimiz ya doğrudur ya da yanlıştır. Bazen oluyor, bazen olmuyor diye bir şey söz konusu değil. Deneyi yanlış yapmışsındır. Kontrol etmiyorsunuz ki. İşinize saygı duymuyorsunuz. Kaç kere söyledim, her adımınızın sağlamasını yapın, bir şeyi gözden kaçırmadığınıza emin olun diye, dinlemiyorsunuz ki beni.
Amaldi, profesör, bu sefer durum çok farklı, her şeyi doğru yaptığımdan eminim ama olmuyor işte. Salınımın gerçekleşmediği veya farklı yarı ömürlerde gerçekleştiği bazı durumlar var.
Fermi, gel, bir de beraber yapalım bakalım nasıl gerçekleşmiyormuş.
Amaldi'nin talebi üzerine Fermi ve Amaldi tekrar tekrar alüminyumu nötron bombardımanına tuttular. Evet, bir düzensizlik vardı. Sonuçları gören Fermi gözlerine inanamıyordu. Adeta dünya başına yıkılmıştı. Şimdi bu zamana kadar bütün yaptıkları testleri yeniden yapmaları gerekecekti. Peki bu hataya meyil veren etken neydi? Bu sorunun cevabını hiçbiri veremiyordu. Akıllarını yitirmek üzereydiler. Haftalar bu belirsizliğin yarattığı bunalımla geçmek bilmedi.
ta ki 22 Ekim'e kadar. 22 Ekim günü de ilk başlarda o sıradan bunalım günlerinden biriydi. Fermi hayatının en önemli keşfini yapacağından habersiz olarak yine çalışmaya gitti. Ekip arkadaşları öğrencileri sınav yapmak için üniversiteye gittiği için yine yalnız başına kalmıştı. Fermi nötron bombardımanını gerçekleştirirken kullandığı ve nötronların önüne yerleştirdiği kurşun parçasını kesip de ait olduğu yere yerleştirmeye çalışıyordu. Ama sanki bu ona o anda dünyanın en zor işiymiş gibi geliyordu. O kurşun parçasını kesip nötron kaynağındaki yerine yerleştirmemek için elinden gelen maksimum üşengeçliği gösterdi ve daha sonra ortada hiçbir neden veya mantıklı bir açıklama yokken, "Hayır, ben bu kurşunu yerleştirmek istemiyorum. Bu sefer parafin parçası yerleştireceğim," dedi ve sadece içgüdüsel olarak hayatının en önemli buluşunu gerçekleştirmek üzere o parafin parçasını nötron kaynağının önüne yerleştirdi. Sonuçları izleyen Fermi, "Yanlış mı görüyorum ben?" diye gözlerini ovuşturuyor ama her defasında yine aynı olağan dışı sonuçları görüyordu. Kurşun yerine parafin kullanmak resmen bilimde çığır açacak bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Parafin radyoaktif salınımındaki yoğunluğu inanılmaz bir şekilde yükseltmişti. Öğlen vakti gibi herkes Fermi'nin yanına gelmiş ve parafinin oluşturduğu inanılması güç sonuca baka kalmışlardı. Sonuç bir mucizeydi. Daha önce görülmemiş oranda bir radyoaktivite elde edilmişti. Fizik binasında sesler yankılanmaya başlamıştı. "Fantastik! İnanılmaz! Aklım almıyor!" Fermi öğleden sonra döndüğünde salınımı artıran sebebi bulmuştu. Kaynaktan çıkıp hedefteki atom çekirdeğine doğru yol alan nötronlar, alüminyum atomlarının çekirdeklerine gelmeden önce kaynağın önüne yerleştirilen parafin parçasının içerisindeki hidrojen atomlarıyla çarpışıyorlardı. Bu çarpışmada nötronların hızını yavaşlatıyordu. O zamana kadar herkes hızlı nötron bombardımanının daha etkili olacağını düşünürken, Fermi kasıtsız bir şekilde yavaş nötronların daha fazla salınıma sebebiyet verdiğini ortaya çıkarmış oldu. Alfa parçacıklarıyla bombardıman yaparken, pozitif yüklü alfa parçacıklarının çekirdeğin etrafındaki elektrik bariyerini aşabilmesi ve çekirdeğe girebilmesi için onlara hız vermek gerekiyordu. Ama nötronlar için bu geçerli değildi. Nötronlar yüksüz parçacıklar olduğu için yavaş hızla da çekirdeğe girebiliyorlardı. Ve yavaş hız nötronun çekirdek içerisinde daha fazla vakit geçirmesine ve dolayısıyla çekirdek tarafından daha yüksek oranla kapılmasına imkan sağlıyordu. Şimdi nükleer fiziğin gidişatı kökünden değişecekti. Bu keşif aynı zamanda Amaldi'nin bahsettiği düzensizliği, yani alüminyumun neden farklı yarı ömürlerde salınım gerçekleştirdiğini ya da bazen neden hiç gerçekleştirmediğini de açıklıyordu. Aslında cevap basitti. Deneyleri bazen tahta masada, bazen de mermer masada yaptıklarından dolayı farklı sonuçlar elde ediyorlardı. Çünkü nötronlar tahta masadaki hidrojen ile de reaksiyona giriyorlardı ve bu da nötronların hızını yavaşlatıp çekirdek tarafından daha çok emilmesini sağlıyor, bu da salınım ihtimalini artırıyordu. Fakat mermer masada hızları kesilmediği için salınım oranı daha da azalıyordu. Bu nedenle deneyi tahta masada gerçekleştirince farklı, mermer masada gerçekleştirince farklı sonuçlar buluyorlardı. Daha sonradan Hans Berthe'nin belirteceği gibi İtalya mermer bakımından zengin olmasaydı belki de bu keşif yapılamayacaktı. Örneğin bu deney Amerika'da yapılmış olsaydı herkes tahta masa kullanacaktı ve mermer ile tahta masadaki farkları tespit edemeyeceklerdi. Yavaş nötron bombardımanının etkilerini keşfeden Fermi ve ekibi şimdi yepyeni bir maceraya başlayacaklardı. Artık tüm elementleri baştan sona yavaş nötron bombardımanına sokma zamanıydı. Bu şekilde hangi elementlerin yavaş nötron bombardımanında yüksek salınım yaptıkları keşfedilebilecekti ve izotopları ve yarı ömürleri doğru bir şekilde belirlenecekti. Tabii ki bu keşifler ve sonuçları şimşek hızıyla bilim adamları arasında yayılıyor ve hemen herkes deneylere başlıyordu. Bu keşiflerin oldukça heyecan uyandırdığı bilim adamlarından biri de gelişmeleri tüm dikkatiyle Almanya'dan izleyen Otto Hahn'dı. 28. Bölüm Almanya'nın Kozu Otto Hahn. 1905 yılında 26 yaşındaki genç Alman kimyager Otto Hahn, Frankfurt'tan Montreal'e nükleer fiziğin babası Ernest Rutherford ile çalışmaya gelmişti. Montreal'de Rutherford ile toryum radyasyonunu çalışan Otto Hahn, kısa ve önemli bir çalışma süresinin ardından 1906 yılında ülkesi Almanya'da daha da donanımlı olarak dönmüştü. Almanya'ya dönen Otto Hahn, üniversitede Emil Fischer ile çalışmak üzere Berlin'e gitti. Fischer bir organik kimyacıydı ama radyoaktivite hakkında da önemli bilgilere sahipti. Bu alanın gittikçe daha da önem kazanacağını bilen ve Hahn'ın da birinci sınıf bir bilim adamı adayı olduğunu gören Fischer, Hahn için laboratuvarının altındaki odunluğa bir oda yaptı ve beraber çalışmaya başladılar. Üniversitenin fizik öğretimini kimya öğretiminden daha eğlenceli bulan Hahn, sık sık fizik müzakerelerine katılmaya başlamıştı. Fiziğe o kadar ilgisi artmıştı ki hiçbir müzakereyi kaçırmak istemiyordu. 1907 yılının sonbahar döneminin başındaki o kritik fizik müzakeresi de kaçırmak istemediği sıradan fizik müzakerelerinden biriydi. Hahn birazdan ileride kendisine hayatının en önemli keşfini yaptıracak kadınla tanışacağının farkında olmayarak müzakere alanına vardı. Hemen gözü aralarına yeni katılan bir bayana takıldı. Siması yabancı olan bu bayan, müzakerede aldığı sözlerle kendinden emin ifadeleriyle tam bir fizik duayeni olduğunu belli ediyordu. Lafı asla dolandırmıyor, kısa ve oldukça net cevaplar veriyordu. Bu bayan da kim böyle diyen Hahn, müzakere sonrasında hemen gizemli bayanın önünü kesti. Hahn, merhabalar, ben Otto Hahn, lafı dolandırmayacağım, pek de beceremem zaten. Müzakeredeki tavrınız oldukça hoşuma gitti ve sizinle tanışmak istedim. İsminizi bahşeder misiniz lütfen?
Meitner, ben Lise Meitner.
Hahn, tanıştığımıza memnun oldum bayan Meitner. Bir dahaki müzakerede görüşmek dileğiyle.
Meitner, ben de memnun oldum Bay Hahn, görüşmek üzere.
Lise Meitner'in tanışma esnasındaki tavrı birazcık soğuk olsa da Hahn, Meitner'in fizik bilgisinden ilk görüşte etkilenmişti. Onunla mutlaka tekrar görüşecekti. Viyana'dan gelen ve aslen bir Avusturya Yahudisi olan Meitner, o sıralar 29 yaşındaydı, yani Otto Hahn'dan bir yaş daha büyüktü. Viyana Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamış, hatta şimdiden alfa ve beta radyasyonları üzerine iki makale yayımlamıştı. Üstelik Meitner Viyana'da doktor unvanını kazanmış ikinci kadındı. Geçmişi başarılarla doluydu. Meitner'i Berlin'e getiren şey ise o dönemler Berlin Üniversitesi'nde teorik fizik dersleri veren Max Planck'tı. Meitner'in tek hayali bir şekilde Planck'ın asistanı olup onunla beraber çalışabilmekti. Bu hayal uğruna o çok sevdiği Viyana'yı tüm düzenini bırakıp Berlin Üniversitesi'ne gelmişti. Hahn ise bir jimnastikçi, kayakçı ve dağ tırmanışçısıydı. İyi bira içer, yüklü miktarda da sigara tüketirdi. Meitner ile tanışan ve hemen kendisine kanı ısınan Hahn, Meitner'i her gördüğünde kendisiyle kısa diyaloglar kurmaya başladı ve sonunda Meitner'in arkadaşlığını kazandı. Hahn'ı etkileyen şey Meitner'in derin fizik bilgisi ve araştırma isteğiydi. Bu nedenle de Meitner'i ömrü boyunca bir arkadaş olarak gördü ve samimiyetini hiç belirli bir seviyeden öteye taşımadı. Öte yandan Meitner'in de buna izin veren bir mizacı yoktu. Aslında Meitner'in de Hahn'ın da birer tamamlayıcıya ihtiyaçları vardı. Hahn çok başarılı bir radyo kimyagerdi. Meitner ise çok dolu bir fizikçi. İkisi beraber üretken bir takım olabilirlerdi. Hahn Meitner ile konuşup beraber çalışmayı teklif etti. Meitner de Hahn gibi elementlerden çok iyi anlayan, başarılı bir radyo kimyageri kaçırmak istemeyerek Hahn'ın teklifini kabul etmişti. Ama ortada ufak bir sorun vardı. Nerede çalışacaklardı?
Han sadece Fisher'in kendisine sunduğu odunluktaki odaya sahipti. Mike'lerin ise bir odası bile yoktu. İş başa düştü diyen Han, hocası Fisher'e Meitner'den bahsetti ve odunlukla beraber çalışabilmek için izin istedi. Otto Han, Bay Fisher, sizden bir ricam olacaktı.
Fisher, evet Otto, seni dinliyorum.
Otto Han, çalışmalarımla bana oldukça fazla yardımı dokunabilecek bir bayan tanıyorum. Adı Lise Meitner. Kendisi gerçekten iyi bir fizikçi ama daha da önemli olanı keşfetme arzusunun çok yüksek olması. Yeni bilgiye hep aç. Bu nedenle kendisiyle birlikte çalışmak istiyorum. Fakat önümüzdeki tek engel çalışma ortamı. Benim sizin bana verdiğiniz bu odadan başka bir yerim yok. Bayan Meitner'in ise bir odası bile yok. Bu nedenle sizden kendi çalışma alanıma Meitner'i de dahil edebilmem adına izin istiyorum.
Fisher, Otto, bahsettiğim bu odanın sadece erkeklerin eğitim alabildiği bir laboratuvarın alt katı olduğunu biliyorsun değil mi?
Otto Han, biliyorum Bay Fisher ama başka bir alternatif de göremiyorum.
Fisher, gerçekten bu kadar çok mu çalışmak istiyorsun bu bayanla?
Otto Han, ben bir kimyagerim. O ise iyi bir fizikçi. Çok iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum.
Fisher, peki dediğin gibi olsun. Ama yalnızca bir şartla, odayı bir bayanla paylaşmana izin veririm. O bayan asla üst kata, yani laboratuvara çıkmayacak. Üst kattakilerin hepsi erkek. Anında dikkatleri dağılır.
Otto Han, iyi niyetinizi suistimal etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ve Otto Han ile Lise Meitner beraber çalışmaya başladılar.
13. ayrımın sonu. Sayfa 223.